Türk İdaret Tarihi Blok 35, bir tılı çizmesi bakımından önemliydi. Programın 3. maddesindeki değişik Osmanlı unsurları arasında vatanperverlik ve insanlık hisleriyle bütünleşmiş samimi bir birlik oluşturmak, vatanın ilerlemesi için Osmanlıları el birliğiyle çalışmaya sevk ve teşvik etmek satırlarıyla partiye adını veren İttihad'ın 4. maddedeki Devlet-i Aliye-i Osmaniye'nin siyasi bağımsızlığı ve topraklarının tümünün korunması ifadesiyle de bağımsızlığa vurgu yapmaktaydı. Programın yayınlandığı günlerde imparatorluk Doğu Anadolu ve Makedonya'daki isyanlarla çalkalanmaktaydı. Ahmet Rıza'nın kaleme aldığı yazı, İttihatçılar tarafından da sürdürülecek Osmanlıcı duyguyu tüm berraklığıyla gözler önüne sermekteydi. Makedonya ve Ermeni komitelerinin belirli birer bölge için istediklerini biz hiçbir ulusal ayrılık gözetmeden bütün Türkiye için istiyoruz. Ah, Ermeniler, Giritliler, Araplar, Arnavutlar, Türkler, Osmanlı Rumları genel ıslahat isteyerek müşterek düşmana karşı uğraşlarını birleştirseler. Prens Sabahaddin'in kurtuluş reçetesinin Ahmet Rıza'dan farklı olduğu 1906 yılında yayınlanan parti programıyla tüm çıplaklığıyla belli olmuştu. Programın ilk ve ikinci maddeleriyle devlet idaresinin adem-i merkeziyet ve yetki genişliği ilkelerine dayanarak ve yine vilayet meclisleri kanalıyla yapılacağı ilan ediliyordu. Her iki cephenin üzerinde birleştiği tek konuysa Osmanlı bürokrasisinin çürümüşlüğüydü. Liyakat yerine sadakat ilkelerinin gözetildiği devlet teşkilatının içinde bulunduğu o durumu sert şekilde eleştiren Ahmet Rızacılar gibi bir kitap okuyamayan kapucu veya sucu bir marif nazırı veya adliye nazırı intihap ediliyor. Sabahaddin'de arsızlar kaşlesi olarak adlandırdığı devlet yöneticilerinin ülke içindeki bireysel düşünceyi yok ettiğini çok sert ifadelerle yazılarında, konferanslarında belirtmekteydi. 1902'den 1908'e kadar olan dönemde iki önemli kırılma noktası vardır. İlki, İttihatçı hareketin esas kaynağını oluşturan Selanik merkezli Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin faaliyetlerinin ortaya çıkmasıyla üyelerinin bir kısmının Paris'e kaçmak zorunda kalmasıydı. Hüsrev Sami ve Ömer Naci Beyler gibi isimler ülkeden çıkarken cemiyet kendilerinden Paris'teki Jön Türk gruplarını araştırmalarını istemişti. Hüsrev Sami Bey'in makalelerinin bir süre sonra Şurayı Ümmet'te yayınlanması, Hürriyet Cemiyeti'nin Ahmet Rıza grubuyla yakınlaştığını göstermekteydi. Yakınlaşma, 1907'de cemiyetin isminin Terakki ve İttihat olarak değiştirmesiyle sonuçlandı. İkinci kırılma noktası ise yine aynı yılın sonunda düzenlenen 2. Jön Türk Kongresi'dir. Kongre ile cemiyetler aralarındaki tartışmaya son vererek öncelikle mevcut hükümetin düşürülmesini, anayasanın yürürlüğe konulmasını ve parlamentonun açılışını esas hedef olarak belirlemiş ve hazırlanan ortak çalışma programının altına imzalarını koymuşlardı. Meşrutiyetin ilanı sonrasında yaşanacak kurumsal olaylara geçmeden önce Jön Türklerin siyasi görüşlerine kısaca göz atalım. Jön Türklük, Jön Türklerin en derin özlemlerinin hürriyet olduğu doğru değildir. Söz konusu idealist grubun iki ana amacı vardı. Bir, vatanı içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarmak. İki, milleti içinde bulunduğu zulüm ve esaretten çıkarıp insanlığa layık bir biçimde yaşatmaktı. Mardin, 1983, 219, Akşin, 1971, 154-155. Bu hedeflere ulaşmak için Jön Türklerin yol haritasını pozitivist okulun kuramcıları çizmiştir. Le Bon, Comte, Bucehner ve Durkheim gibi isimlerin hem sivil hem de askeri sınıfa mensup Jön Türkler arasında bu kadar popüler olması da bu nedenledir. Jön Türk çevresine egemen olan bir anlayışa göre hayat, fizik ve kimyadan ibaretti. Hanoğlu, 1989, 604. Hayat kavramını elle tutulabilir bir nesne gibi tanımlamakla ona bağlı her unsurun bilimsel yöntemlerle analiz edilebileceği sonucuna ulaşmışlardı. Jön Türklerin kendilerini sosyal tabip olarak adlandırmalarının 7. Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı 157 arkasında böylesi bir çıkarım yatıyordu. Jön Türk'le geldikleri sosyal katmanın da etkisiyle halkı yapılacak reformların dışında bırakılması gereken bir nesne olarak görmediler. Fakat seçkinci bir potada eritilen bu projede halka etken değil, edilgen bir duruş uygun görülmüştü. Seçkincilik, Jön Türklerin seçkinci düşüncelerini şekillendiren kişi Fransız sosyolog Gustave Le Bon'du. Halkın bir yığından farkı olmadığını ve parlamentodaki milletvekillerinin de bu yığının bir uzantısı olduğunu iddia eden Le Bon, ideal devletin bir elit tabaka tarafından yönetilmesi gerektiği şiirleriyle Jön Türkleri fazlasıyla etkilemiştir. Jön Türkler, Abdülhamid yönetimini sineye çekip kendi düşüncelerine tepki vermeyen halkı her halk layık olduğu yönetim biçimince idare edilir prensibiyle projelerinin bir parçası olmaktan çıkarmıştır. Öyle ki Ahmet Rıza ve çevresi, Jön Türk kongrelerinde halk kanalıyla devrim yapılması fikrini, kaba ve cahil kimselerin desteği ile devrim yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle kesin bir şekilde reddetmişlerdi. Abdülhamid döneminde askeri okullar baş müfettişi olan Colmar von der Goltz Paşa tarafından yazılan ve mektepli subaylar arasında da çok popüler olan Silahlı Ulus isimli eserde ısrarlı bir şekilde kuvvetli hükümet fikrinin altı çizilmiş ve askeriyenin devletin en önemli hizmetkarı olması istenmiştir. Bu da bizi Jön Türklerin aklındaki devlet biçimine getiriyor. Kuvvetli devlet, 20. yüzyılın başında devlet kuramlarına yön veren kavram Reichstag hukuk devleti olmuştur. Güçlü devlet anlayışını sistemin merkezine yerleştiren bu görüş, devletin hem kendi içindeki işleyişini hem de halkla olan ilişkisini güçlü yasal bağlarla tanımlamıştır. Jön Türk devlet anlayışı bu kadar biçimsel olamazdı çünkü doğayı organik bir yapıda çözümleyen bakış açısı fazlasıyla sosyal Darwinist prensipten beslenmekteydi. Hanoğlu 1995 214-215 nokta iktidarı ne temeli bilgi ve bilgiyi elinde tutan kesim de iktidarda olmalıydı. Güçlü devlet prensibinin Jön Türk çevrelerince hararetle desteklenmesinin bir diğer sebebi de kendilerinin bürokratik kalemlerde yetişmiş kişiler olmalarından kaynaklanıyordu. Hizmet anlayışının somutlaşmış bir şekli olan devlet memuriyeti ve onun kendine özgü yapısı, Jön Türk düşünce ikliminin ana damarlarından birini oluşturmaktaydı. Anayasa ve meclis ise ancak bu amaçlar ekseninde faaliyet gösterebilirdi. Jön Türk eylem planında anayasanın ilanı ve meclisin açılması her zaman ilk sırayı tutmuştu. Yine de kozmopolit bir imparatorlukta temsil hakkının genişletilmesi, onların ne tasarladıkları yönetim projesiyle çelişiyordu. Bu bağlamda mecliste son derece seçkinci bir çevreden oluşturulacaktı. İmparatorluk içindeki her azınlığın en seçkin üyeleri bu meclise kabul edilecekti. İttihatçılar bu ideal meclis projesinin ilk provasını 1908 sonbaharındaki genel seçimlerde yapmışlardı. Halkın hangi adayı seçmesi gerektiği konusunda merkez teşkilatınca oluşturulan heyetler vilayetlere dağılıp görev almışlardı. Jön Türk düşüncesini biçimlendiren bir diğer konu da hiyerarşi olmuştur. Jön Türkler için hiyerarşi önemliydi ve mutlaka olmalıydı. Var olan yıkmak değil, yeni baştan tanımlamak istiyorlardı. Bu aynı zamanda onların ütopist olmayan şikir 158 Türk İdare Tarihi Resim 7.2 Gustave Le Bon, kitle psikolojisi üzerine ilk çalışmaları yapan bilim adamıydı. Sosyal Darwinizm, Charles Darwin'in düşüncelerinin 1870'lerden itibaren sosyal bilimlere uyarlanması ile ulaşılan bakış açısı, adamları olduğunun da bir göstergesiydi. Bu nedenle mevcut hiyerarşik yapı değiştirili piramit şeklindeki toplum katmanının tepesine mektepli elit oturmalıydı. Önemli işler ancak elit kesimce yapılabilirdi. Dolayısıyla bu da onlara toplumu yönetme hakkı vermekteydi. İkincil grupların yeri. Jön Türk sistematiğinde toplum ve devlet arasında bağlantı sağlayan ikincil gruplara yer ayrılmamıştır. Çünkü bu grupların imparatorluk içindeki yansımaları olan azınlıkların dini yöneticileri ve ayanlar gibi kesimler, Jön Türklere göre geleneksel yapıyı kuvvetlendirmek ve halkı sömürmek haricinde başka bir şeye hizmet etmiyordu. Dolayısıyla bu kesimleri dışlayıp millet ile devleti birleştiren bir yapı, kolayca imparatorluğun ilerlemesini de sağlayabilirdi. Pozitivizmin ana düsturu düzenin order, Jön Türklerce ittihat, birlik şeklinde tadil edilmesi böylesi bir çıkarımın sonucuydu. Dolayısıyla böylesi bir yapıda bozguncu ikinci grupların yeri olamazdı. Jön Türk düşüncesinin temel kavramlarını sıralayınız. Hürriyetin ilanı, kaos ve savaş etrafa zarar vermeyen bir gök gürlemesi gibi patlayan ve kısa sürede tüm imparatorluk sathına yayılan meşrutiyetin ilanı haberi, günlerce sürecek sokak yürüyüşlerinden zulmüyle şöhret yapmış memurların linç edilmesine kadar aşırı sevinç gösterileriyle kutlanmıştı. Nokta ancak, hürriyet, eşitlik, adalet ve kardeşlik sloganları eşliğinde yapılan kutlamaları ne coşkusu, pek kısa sürmüştür. Sloganlardan ilki olan hürriyetin, Jön Türk anlam dünyasındaki yeri ve kavramın ayrılıkçı azınlık örgütler tarafından kısa süre içerisinde bağımsızlık şeklinde yorumlanması, sloganların masumiyetini gölgelemiştir. Bunlara bir de Jön Türkler arasındaki eski şikir ayrımlarının sert tartışmalara dönüşmesinin eklenmesiyle rejimin temel ilkelerinin anlaşılması ve yerleşmesi mümkün olmamıştır. 1876 yılında Kanun-i Esasi hazırlanırken bizzat komisyon üyeleri saltanat merkezli düzenlemelerden rahatsızlık duymuşlardı. 33 yıllık tecrübe 7. Ünite 2. Meşrutiyet döneminde 1908-1918 yönetim yapısı 159. Yumuşak G yumuşak G 2 resim 7.3 hürriyetin ilanını sembolize eden o günlerde yayımlanmış kartpostallardan bir tanesi B şüpheleri haklı çıkarmıştır. Ancak 6,5 ait uygulamada kalabilmiş bir metin üzerinden Jön Türklerin kurtuluş reçeteleri yazması önce anayasayı ardından anayasal dönemi keşliklere savurmuştur. 2. Abdülhamid bölümünde yaptığımız üzere önce anayasa değişikliklerine, ardından kurumsal dönüşümlere ve nihayet teşkilat yapısına değinerek dönemin genel hatlarını çıkarmaya çalışacağız. Saraydan Nuri Osmaniye'ye Kanun-i Esasi 23 yumuşak G 24 Temmuz akşamı Kanun-i Esasi ikinci defa ilan olunurken, Said Paşa hükümetinin kuruluşunda padişahça yapılan tercihlerin gözlerden kaçmaması anayasa tadilini kaçınılmaz bir hale getirmiştir. Parlamentonun açılışıyla düşünce artık ciddi şekilde telaffuz edilmeye başlanmış ancak 31 Mart isyanına kadar somut bir gelişme yaşanmamıştır. 31 Mart'tan sonra padişah ve hükümetin değiştirilmesinin ötesinde yapısal sorunlara el atılmış ve bu bağlamda Kanun-i Esasi'nin 24 maddesi yeniden düzenlenmiştir. Mehmet Reşat'ın daha cüz hattında müjdesini verdiği düzenlemelerle rejimin ağırlık merkezi yasamaya kaydırılmıştır. İttihatçıların parlamentoda çoğunlukta olduğu ve iç isyanı bastırarak güven tazelediği bir ortamda, 3, 6 ve 7. maddelerle sultanın görevleri yeniden tanımlanmış. Basın, kişi, toplanma hürriyetiyle evrakın gizliliğine vurgu yapılmıştır. M.D. 10, 12, 119, 120 Sadrazam ve Şeyhülislam seçiminin meclise onayını saraya bırakan yeni düzenlemede Meclis-i Vükela'nın amiri Sadrazam'ın yetkilerinin bir kere daha altı çizilmişti. M.D. 27-28 İade itibar edilen tek merci sadaret olmamış. Nazırların kurumlarından sorumlu olduğu ve gerek hükümet kararlarında gerek kendi nezaret işlerine de meclise karşı yükümlü bulundukları belirtilmişti. M.D. 29-30 Meclis feshinin koşullarını belirleyen yeni düzenleme, kanunlu muvakkat yani geçici kanunun karar ve tasdik şartlarını belirleyerek Meclis-i Vükela'nın manevra alanını genişletmiştir. M.D. 35-36 Kanun teklif ve onay sürecini de takvime bağlayan bir diğer maddeyle hem ayan hem saray vetosunun önü kapatılmıştır. M.D. 54-1911 sonbaharına gelindiğinde ittihatçılar, 2 yıl öncesinde savundukları düşüncenin artık tam tersini savunmaktaydı. Yemen, Arnavutluk ve Trablusgarp'ta devam eden savaşlar, ittihatçıların yönetim anlayışını tartışmaya açmıştır. Kuruluş ilkelerinden ödünler verdikçe kendi içerisinde de bölünmelere uğrayan cemiyetten fırkalar, partiler çıkmış, bu ise meclis çoğunluğunu tehlikeye düşürmüştür. Hürriyetin ilan günlerinde cemiyet-i mukaddese olarak nitelenen ittihatçıların yasallığı, 1911'lere gelindiğinde sıradan vatandaşlar tarafından dahi sorgulanıyordu. Siyaset dışı kalmak için partileşmeyen ancak büründüğü gizemli havanın rejimi zehirlemesine mani olamayan ittihatçıların, yerel seçimlerde hürriyet ve itilafa karşı başarısızlığa uğramasıyla anayasanın yönünü tekrar saraya çevirme düşüncesine kapılmaları aynı sıralarda oldu. 7, 35 ve 43. maddelerle ilgili değişiklikler için toplanan komisyon, hazırladığı tasarıyı üzerinde bir ay boyunca tartışılacağı meclise sevk etmişti. Tartışmalar adeta geçmişini reddederek, padişah için yetki artırımı isteyen ittihatçılar için hazine olmuştur. 3 yıl gibi kısa bir sürede rejimin tüm değerlerini alt üst eden ittihatçı kurmaylar, parlamentonun statüsünü 1876 tarihine geri çevirmekle kalmamış, içerisindeki muhalişeden arındırmak için ülkeyi yeni seçimlere götürmüştür. Ülke adım adım Balkan Savaşı'na doğru sürüklenirken, Sadrazam Said Paşa kanalıyla verilen tekliş benimseyen yeni kurulan ittihatçı parlamento, meclis feshini Sadrazam tekliş, sarayın onayına bırakmıştır. Ancak yeni değişikliğin hemen aynı yıl içerisinde ittihatçı parlamentoyu dağıtmak için kullanılması, ittihatçıların siyasi gerçeklerin çok da ayırdığında olmadığını gözler önüne sermişti. 160 Türk İdare Tarihi İttihat ve Terakki'nin genel merkezi Nuri Osmaniye Şeref Sokağı'nda bulunmaktaydı. 31 Mart isyanı, günümüz takvimiyle 13 Nisan günü gerçekleşen ve ittihatçı iktidarı hedef alan statüko yanlısı başkaldırı. İttihatçılar 10 yıl içerisinde 7 anayasa değişikliğine imza attı. Bu 7 değişikliğin tek bir amacı vardı: mevcudiyetlerini sağlamlaştırmak. En son 1918'de getirdikleri tek maddeli değişiklikle M.D. 69, savaş durumunun devamı halinde meclisin seçimlere gitmeden uzatılabileceği karar altına alınmıştı. Öncesinde meclis kompozisyonu üzerinde kafa patlatan ittihatçılar, 1913 yılındaki darbeyle rejimin kontrolünü ele almışlar ve muhalişerden temizledikleri parlamentoyu seçime götürmeye dahi artık gerek görmemeye başlamışlardı. Türk İdare Tarihi 35 No'lu bloğun sonu.